Item 44, dönüş. Robert Charles Wilson, sayfa 405. Milattan sonra 4x10^9. Hepimiz bir yerlere ineriz. Cape Town Maru iskeleden ayrılıp açık denize koyulana kadar güvertede durdum. Petrol yangınları sürerken Teluk Bayur'u en az bir düzine konteyner gemisi terk etti. Liman ağzında pozisyon almak için ite kaka ilerliyorlardı. Bunların çoğu şüpheli kayıtları olan küçük ticari gemilerdi. Beyannameleri öyle demese de muhtemelen Magellan limanına doğru gidiyorlardı. Bu insanlar araştırma sonucu yapılacak olan sıkı incelemede kaybedecek çok şeyi olan gemi sahipleri ve kaptanlarıydı. Cağla'nın yanında duruyordum. Küpeşlerden destek alıyorduk. Paslı dolgulu bir geminin petrol yangını dumanı öbeğinden uzaklaşırken Cape Town'un kıç tarafına endişe verici şekilde yaklaşmasını izliyorduk. Her iki gemi de alarmlarını çalıştırdı. Cape Town'un güverte tayfası geminin kıç tarafına kaygılı bir şekilde bakıyordu. Fakat gemi bize dokunmadan ayrılıverdi. Ardından limanın koruması altından çıkıp kendimizi açık denizlere ve dalgalı sulara attık. Tayfa salonunda olan Ina, Diane ve diğer göçmenlerin yanına gitmek için aşağıya indim. En sehpalı masanın birinde Ebu Ina ve ebeveynleriyle oturuyordu. Dördü de iyi gözükmüyordu. Diane'in yarası olduğu için pamuk dolgulu tek sandalye ona verilmişti. Ancak yarası artık kanamıyordu ve üstüne temiz bir şeyler giyebilmişti. Cağla bir saat sonra salona geldi. Herkes dikkatini versin diye bağırdı ve İna'nın bana tercüme ettiği bir konuşma yaptı. Şatafatlı bir şekilde kendini övmesini bir kenara bırakırsak, Cağla köprüye gidip kaptanla konuştuğunu söylüyor. Güvertedeki bütün yangınların söndürüldüğünü ve güvenli bir şekilde seyir halinde olduğumuzu söylüyor. Kaptan dalgalı denizlerden dolayı kusura bakmamamızı söylüyormuş. Hava tahminlerine göre bu havadan ya bu gece geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde çıkmış olurmuşuz. Ancak önümüzdeki birkaç saat... O anda İna'nın yanında oturan En döndü ve İna'nın kucağına kustu. Böylelikle İna'nın cümlesini etkili bir şekilde tamamlamış oldu. İki gece sonra Diane'le yıldızlara bakmak için güverteye çıktım. Ana güverte geceleri günün herhangi bir saatinden daha sessiz oluyordu. Konuşurken birisinin bizi duyamayacağı dışarıda kalmış 12 metrelik konteynerler ve kıç tarafının üst güvertesinin arasında güvenli bir yer bulduk. Deniz durgundu, havada hoş bir sıcaklık vardı ve yıldızlar geminin armasına dolanmış gibi Cape Town'un yığınları ve radarları arasına doluşmuştu. Hala adınlarını yazıyor musun? Montreal'den getirdiğimiz kaçak dijital ve ilaç mallarının yanında valizimde taşıyor olduğum çeşitli hafıza kartlarını görmüştü. Bir de birkaç defter sayfa ve kargacık burgacık yazılmış not vardı. Eskisi kadar değil dedim. Her şeyi yazma ise artık o kadar acil bir şeymiş gibi gelmiyor. Belki de bir şeyleri unutma hissi. Belki de. Peki farklı hissediyor musun diye sordu gülümseyerek. Dördüncülüğe yeni geçiş yapmıştım. Daha yeni değildi. Yarası kapanmış. Kalça hizası da sadece bir şerit büzüşmüş deri bırakarak kaybolmuştu. Vücudunun kendini onarma kapasitesi bana hala tekinsiz bir şeymiş gibi geliyordu. Bu özellik muhtemelen bende de olmasına rağmen. Soruyu biraz da muzipliğine sormuştu. Diane'e birçok kez bir dördüncü olarak farklı hissedip hissetmediğini sormuştum. Gerçek soru tabii ki şuydu, benim için farklı görünüyor muydu? Hiçbir zaman net cevabı olmayan bir soruydu. Açıkçası büyük evde neredeyse ölümden dönüp dirilince farklı bir insan olmuştu. Kim olmazdı ki? Hem kocasını hem inancını kaybetmiş, hem de Buda'nın bile kafasını şaşkınlıkla kaşıyacağı bir dünyaya gözlerini açmıştı. Geçiş sadece bir kapı dedi, bir odaya açılan kapı. Zaman zaman görmüş olsan da bu daha önce hiç bulunmadığın bir oda. Şimdi de bu odanın içinde yaşıyorsun. Senin, sana ait, değiştiremeyeceğin bazı özellikleri var. Odayı daha fazla büyütemez veya küçültemezsin. ancak nasıl döşeyeceğin sana kalmış.
Bir cevaptan daha çok atasözü oldu dedim.
Üzgünüm, elimden bu kadarı geliyor.
Başını yukarı yıldızlara doğru kaldırdı.
Bak Tyler, kemer görünüyor.
Buna kemer dememizin sebebi uzağa göremeyen bir tür olmamızdı. Kemerli geçit gerçekten de bir halka, çapı neredeyse 2000 kilometreye varan bir çember, ancak sadece yarısı deniz seviyesinden yukarıda kalıyordu. Geri kalanı ya su altında ya da dünyanın yer kabuğuna gömülmüş durumdaydı. Belki de, bazıları bu şekilde yorumlamıştı, okyanus tabanının altındaki magmayı bir enerji kaynağı olarak kullanıyordu. Ancak bizim ufacık gözlerimizin görebildiği bakış açısından kesinlikle zirvesi atmosferin fazlasıyla üzerine çıkan bir kemerdi. Açıkta kalan kısmı bile sadece uzaydan çekilen fotoğraflarda tamamen görünür oluyordu. Ve o fotoğraflar bile vurgunun detaylarında olması için genelde üzerinde oynanmış oluyordu. Halkanın materyalinden, aslında çembere doğru bükülen telden bir kesit alınsa, kısa tarafı 500 metre, uzun tarafı da 1 kilometrelik bir dikdörtgen olurdu. Uçsuz bucaksız bir şeydi ama uzayda sadece ufak bir parça kaplıyordu ve uzaktan görmek her zaman kolay olmuyordu. Cape Town mağaranın rotası bizi halkanın güneyine getirdi. Yarı çapına paralel bir yerde ve neredeyse direkt olarak zirvenin altındaydık. Güneş hala o zirvede patlıyordu. Artık bükük bir U veya J harfi değil, hafifçe çatılmış bir kaş, dayenin deyimiyle bir Cheshire kaşı gibi gökyüzünün kuzeyinde yükselmişti. Yıldızlar geminin provasından ayrılan fosforlu planktonlar gibi dönerek geçti. Dayen başını omzuma yasladı. Keşke Jason bunu görebilseydi. Bunu görmüş olduğuna inanıyorum, sadece bu açıdan değil. Büyük evde Jason'ın ölümünün ardından gelen 3 tane acil sorun vardı. Bu sorunların en sıkıntılısı ise Diane'di. Mars ilacını enjekte ettikten sonraki günlerde fiziksel durumu değişmemişti. Neredeyse koma halinde ve ara sıra bastıran ateşiyle birlikte yatıyordu. Nabzı boğazında kanatlı bir böceğin çırpınışı gibi atıyordu. Tıbbi malzemelerimiz bitmek üzereydi ve arada sırada bir yudum su alması için onu ikna etmem gerekiyordu. Tek gerçek gelişme nefes alışverişindeki sesti. Giderek daha rahat ve daha hızlı olmaya başlamıştı. En azından ciğerleri düzeliyordu. İkincisi tatsız bir problemdi. Ancak ülke çapında birçok ev aynı sorunu bizimle paylaşıyordu. Aile fertlerinden biri ölmüştü ve gömülmesi gerekiyordu. Son birkaç günde dünyanın üzerinden büyük bir ölüm dalgası, kaza, intihar, cinayet geçmişti. Dünya üzerindeki hiçbir millet en ilkel şekiller dışında bununla uğraşacak donanıma sahip değildi. Birleşik Devletler de bu durumda bir istisna değildi. Yerel radyo toplu gömme için yapılacak toplama alanlarını duyurmaya başlamıştı. Et paketleme fabrikalarındaki soğutmalı kamyonlara el konulmuştu. Telefon servisi tekrar sağlandığı için şimdi arayacak bir numara da vardı ama Carol bunu duymamıştır. Konuyu açınca haşin bir şekilde itibarına dört elle sarıldı. Böyle bir şey yapmayacağım Tyler, Jason'ı orta çağdaki fakirler gibi bir çukura attırmayacağım dedi.
Carol, yapamayacağımız şeyler...
Şşş dedi, eski günlerden kalma, birkaç tanıdığım var hala, bazı kişileri aramam lazım.
Bir zamanlar saygı duyulan bir uzmandı ve dönü öncesinde geniş bir çevresi olmalıydı. Fakat 30 senelik bir alkol inzivasından sonra kimi tanıyor olabilirdi ki? Yine de bütün sabahı numara takip ederek, kendini tekrar tanıtarak, açıklayarak, dil dökerek, yalvararak telefonda geçirdi. Bana bütün bunlar çaresizlikmiş gibi geliyordu. Fakat 6 saat geçmeden giriş yoluna bir cenaze arabası geldi. Gözle görülür şekilde bitkin ama akıl almaz kibarlıkta profesyonel bir adam içeri girdi ve Jason'ın bedenini tekerlekli bir sedyeye koyup son kez onu büyük evden çıkarmış oldular. Carol günün geri kalanını yukarıda Diane'in elini tutup muhtemelen duyamadığı şarkıları ona söyleyerek geçirdi. O gece kırmızı güneş doğduğundan beri ilk içkisini içti. Buna ayakta tutacak kadar diyordu. Üçüncü büyük problemimiz ise E.D. Lawton'dı. E.D.'nin oğlunun öldüğünü bilmesi lazımdı ve Carol bu görevi de üstlenip yerine getirmek için kendini hazırlamıştı. Birkaç senedir E.D. ile avukatlar vasıtasıyla iletişime geçtiğini ve en azından ayık olduğu zamanlar ondan korktuğunu itiraf etti. Koca agresif ve korkutucu bir adamdı. Diğer yandan Carol ise kırılgan, anlaması zor ve sinsi biriydi. Ancak yaşadığı keder bu denklemi tepe taklak değiştirmişti. Saatler sürdü ama sonunda ona ulaşmayı başardı. Washington'da gelebilecek bir mesafedeydi ve Jason'ın durumunu anlattı. Ölümü hakkında dikkatli derecede üstü kapalı konuşmuştu. Eve geldiğinde Jason'ın zatürre gibi görülen bir hastalığı olduğunu ve elektrik kesilip dünyanın zıvanadan çıkmasından, telefon yok, ambulans hizmeti yok, son olarak umut da yoktu, kısa bir süre sonra da kritik bir hal aldığını söylemişti. E.D.'nin haberi nasıl karşıladığını sordum. Carol omuzlarını silkti. İlk önce hiçbir şey demedi. E.D.'nin acıyı ifade etme şekli sessizliktir. Oğlu öldü Tyler. Son birkaç sene olup biteni göz önüne alırsak onu şaşırtmamış olabilir. Ama ona acı verdi. Galiba ona tarif edilemeyecek bir acı verdi. Diane'in burada olduğunu söyledin mi? Söylememenin daha akıllıca olacağını düşündüm. Bana baktı. Senin de burada olduğunu söylemedim. Jason ve E.D.'nin aralarının açık olduğunu biliyorum. Jason perihelyonda olan bir şeyden kaçmak için eve gelmişti. Onu korkutan bir şeyden. Mars ilacıyla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hayır Tyler, bana açıklama yapma, dinlemek istemiyorum ve muhtemelen anlatsan da anlamayacağım. Fakat E.D.'nin eve bir hışımla işleri kontrol altına alma niyetiyle gelmemesinin daha iyi olacağını düşündüm. Diane'i sormadı mı? Hayır sormadı. Garip bir şey sordu gerçi. Jason hakkında bir şeyi yaptığımdan emin olmamı istedi. Şey, Jason'ın bedeninin muhafaza edilmesi. Bu konuda epey bir soru sordu. Ona ayarlamaları yaptığımı, bir cenaze olacağını, ona da haber vereceğimi söyledim. Ancak konuyu orada da bırakmadı. Otopsi istiyor. Ben de bunun üzerine inatlaştım. Beni soğukkanlı bir şekilde süzdü. Neden otopsi istiyor ki Tyler?
Bilmiyorum dedim. Fakat öğrenmek niyetindeydim. Jason'ın odasına gittim. Boş yatağının çarşafları çıkarılmıştı. Pencereyi açıp şifonyerin yanındaki sandalyeye oturdum ve geride bıraktıklarıma baktım. Jason varsayımsalların doğası ve dünyanın kontrolü hakkındaki son sezgisini kaydetmemi istemişti. Bir gün postalama servisi tekrar sağlanırsa veya sağlandığında bir düzine zarfta ya da şişkin, pullu ve postalanma adresi hazır zarfların içine bu kaydın bir kopyasını eklememi istemişti. Belli ki Jace dönünün sonundan günler önce büyük eve vardığında bu denli bir monolog yapmayı beklemiyordu. Peşinden gelen başka bir kriz vardı. Ölüm döşeğindeki vasiyeti geç kalmış bir eklemeydi. Zarfları karıştırdım. Tanımadığım isimlere gönderilmek üzere Jason kendi eliyle zarfların üzerine not almıştı. Hayır, bu doğru değildi. Zarfların üzerindeki bir ismi tanıdım. Kendi ismimi. Sevgili Tyler, geçmişte omuzlarına hiç acımadan birçok yük bindirdiğimin farkındayım. Korkarım ki sana tekrar yük bindireceğim. Bu sefer riskler eskiye kıyasla bir hayli büyük. Açıklayayım. Aniden konudan konuya zıpladığım için kusura bakma ama şu anda acelem var ve nedenleri sonradan gün ışığına çıkacak. Medyanın son zamanlardaki ışık titremesi olarak adlandırdığı olaylar Lomax yönetiminde tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Aynı şekilde halka daha az yansıtılan birkaç olay da buna dahil. Sadece tek bir örnek vereceğim. Von Nigowen'in ölümünden beri organlarından alınan doku örnekleri Plum Island'daki hayvan hastalık merkezinde inceleme altında. Burası ayrıca Von dünyaya geldiğinde karantinaya alındığı yer. Mars'ın biyoteknolojisini anlamak güç olsa da modern tıp inatçı davranıyor.
Son zamanlarda bunun fizyolojisinin özellikle sinir sisteminin getirdiği arşivlerde özetlenen 4. çağ prosedüründen daha radikal yollarla değiştirilmiş olduğu anlaşıldı. Bu ve diğer nedenlerden dolayı Lomax ve adamları işin içinde bir bit yeniği sezdi. ED'yi gönülsüzce sürdürdüğü emekliliğinden çıkartıp Wu'nun hareketleri konusunda şüpheci davranmış olduğu için ona inanmaya başladılar. ED bunu perihelyonu ve kendi kariyerini kurtarmak için bir fırsat olarak gördü ve Beyaz Saray'daki paranoyadan faydalanmak için de vaktini hiç boş harcamıyor. Peki otoriteler nasıl hareket etmeyi seçti? Yavan bir şekilde. Lomax ya da danışmanları perihelyondaki tesislere bir baskın gerçekleştirip Wu'nun eşyaları ve dokümanlarından hangilerini aldıysak onlara el koyma planı tasarladı. Kayıtlarımız ve çalışma notlarımızla bunlara dahil. ED henüz EMS'den kurtulmamla Wu'nun ilaçları arasındaki bağlantıyı çözemedi. Çözdüyse de bunu kendine sakladı ya da ben böyle olduğuna inanmayı tercih ediyorum. Çünkü güvenlik güçlerinin eline düşersem yapacakları ilk şey kan tahlili olacak ve hemen arkasından da beni tutsak olmuş bir bilim deneyine alet edecekler. Muhtemelen Wu'nun Plum Island'daki eski hücresinde olurum. ED bunun gerçekten de olmasını istemiyor diye düşünüyorum. Ne kadar bana perihelyonu çaldın veya Wun Nigo Wen'le işbirliği yaptın diye kızsa da o hala benim babam. Fakat endişelenme, ED Lomax'ın Beyaz Saray çemberine tekrar girmiş olsa da benim de kendimce kaynaklarım var. Bir süredir bunları geliştiriyorum. Bazıları kendince güçlü olsa da genelde güç sahibi insanlar değiller. Ama insanlığın kaderine daha uzaktan bakmayı seçmiş zeki ve düzgün insanlar. Onların sayesinde perihelyona yapılacak baskının öncesinde uyarıldım ve kaçmayı başardım. Şimdi de kaçak durumuna düştüm. Sen, Tyler, sadece şüpheli bir suç ortağısın. Gerçi bu da aynı anlama geliyor. Üzgünüm, senin bu duruma düşmende payımın olduğunun farkındayım. Bir gün yüz yüze özür dileyeceğim. Şimdilik elimden gelen tek şey tavsiye vermek. Perihelion'dan ayrıldığın zaman sana vermiş olduğum dijital kayıtlar Wun Nigo Wen'in arşivlerinden alınma ve tabii ki de son derece gizli bilgiler. Kim bilir, belki de bunları yakmış, gömmüş ya da Pasifik Okyanusu'na atmışsındır. Neyse, uzay aracı tasarlayarak geçirdiğim seneler bana elin elden üstün olduğunu öğretti. Bunun kaçak bilgeliğini ülkedeki ve dünya üzerindeki birçok insana dağıttım. Henüz internete yüklenmedi, hiçbiri o kadar düşüncesiz değil ama oralarda bir yerlerde. Bu eylemin son derece vatanseverlik dışı ve kesinlikle bir suç olduğuna şüphe yok. Yakalanırsam vatan hainliğiyle suçlanacağım. Bu arada da elimden ne gelirse yapıyorum. Ancak böylesine bir bilginin benim de bildiğim üzere başka şeylerle birlikte ölümcül hastalıkları da iyileştirebilen, insan modifikasyonu için protokollerin olduğu, yayılması dahi başka sorunlar çıkartacak olsa da ulusal çıkarlar için kullanılması gerektiğine inanmıyorum. Lomax ve Uysal Kongresi belli ki fikir ayrılığı yaşıyor. Bu nedenle arşivin son parçalarını da yayıp sırra kadem basıyorum. Saklanmaya gidiyorum. Sen de aynı şeyi yapsan iyi olur. Aslına bakarsan bunu yapmak zorunda olabilirsin. Eski perihelyondaki herkes bana yakın olan kim varsa er ya da geç federal inceleme altına girecektir. Ya da tam tersine doğru olan şeyin bu olduğunu düşünüyorsan en yakındaki FBI ofisine gidip bu zarfı içindekilerle teslim edebilirsin. Vicdanın sana ne diyorsa onu yap. Seni suçlamayacağım ama bunun sonuçlarına dair bir garanti veremeyeceğim. Lomax yönetimiyle olan deneyimime dayanarak söyleyebileceğim şey aslında gerçeğin seni özgür kılmayacağı. Ne olursa olsun seni böylesine zor bir duruma soktuğum için pişmanlık duyuyorum. Bu adil değil. Bir arkadaştan bu kadar fazla şey istenmez ve sana her zaman arkadaşım demekten gurur duydum. Belki de ED bir konuda haklıydı. Kuşağımız 30 sene boyunca dönünün bizden o Ekim gecesi çaldığı şeyi yeniden kazanmak için mücadele etti. Fakat alamıyoruz. Bu evrimleşen evrende tutunacak hiçbir dalımız ve deneyerek kazanacağımız hiçbir şey yok. Dördüncülüğünden bir şeyler öğrendiysem o da bu. Düşen yağmur damlaları kadar kısa ömürlüyüz. Hepimiz düşer ve bir yerlere ineriz. Özgürce düş, Tyler. İhtiyacın olduğunda ekteki dokümanları kullan. Pahalıya patladılar ama sağlam olduklarına şüphe yok. Yüksek yerlerde arkadaşlarının olması ne de güzel bir şey. Ekteki dokümanlar esasen bir takım fazla kimlikten oluşuyordu. Pasaportlar, ulusal güvenlik kimlikleri, ehliyetler, nüfus kağıtları, sosyal güvenlik numaraları, hatta tıp diplomaları. Hepsi beni betimliyor ama hiçbirinde de gerçek ismim yazmıyordu. 44. ayrımın sonu. Sayfa 412.